Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, babasından kalma arsayı parselledi. Bir kimse satış ilanı yaptı fakat satamadı. Buna zekat gerekir mi? Şimdi babasından kalma arsayı deyince kendisine tabii herhalde miras olarak kalmış. Kendi malı artık o arsa. Bunu satılığa çıkarmış. Ve bu arada satılmamış, yıl sonu gelmiş. Şimdi böyle bir durumda iki ihtimal akla geliyor. Bu kardeşimiz eğer zaten zekat veren birisi ise, diyelim Ramazan'da Ramazan'a zekat veriyor. Zaten varlıklı bir kardeşimiz. İlaveten babadan kalan arsayı da satılığa çıkarmış durumdayken yıl sonu gelmiş. Zekat vereceği dönem. Şimdi dolayısıyla elindeki ticaret malları bildiğimiz gibi %2,5 zekata tabi. Bu ticaret malları içinde nakit para kaynakları var bildiğimiz gibi. Mağazaları, dükkanları varsa o alıp sattığı mallar var. Arsayı da satılık ilan ederek müşteri beklediği için ticaret malı haline getirmiş. Daha önceden arsa durumundayken buna biz doğru akar diyoruz. Akar. Yani gayrimenkul olarak elimizde daire olabilir, dükkan olabilir, arsa olabilir, tarla olabilir. Şehir planlamasında arsa kısmına geçmiş. Bunların geliri varsa malum gelir üzerine zekata girer. Geliri yoksa, boş duruyorsa zekatı yok akarların. Yani bir dükkanımız var mesela. Müşteri bir türlü, kiracı bulunmadı. Bir yıl boş kaldı diyelim mesela. Belki 300 bin lira edecek dükkanımız. Oraya müşteriler ya da ticari faaliyet henüz uzanmadığından dolayı boş kaldı. Olan şeyler bunlar. Bir yıl sonra zekat hesaplamamızda 300 bin lira değerindeki bu dükkanımızın zekatı sıfır. Neden? Geliri yok. Ticaret malı diyemiyoruz, satılık değil. Akar olduğu için, akarı varsa, geliri varsa zekata girecek. Yoksa, boş kaldıysa o yıl için zekatı yok. Kardeşimizin arsasına girince, arsa boş, arsa olarak devam etseydi, geliri olmaksızın, bir şey gerekmeyecekti. Yani zekat hesaplamasına girmeyecekti. Ama kardeşimiz, diyelim 3-5 ay öncesinden diyelim, burayı satılıktır diye ilan etmiş. Müşteriler bakmış etmiş, henüz satamamış ama zekat hesaplama dönemi de gelmiş. İşte orada bu arsa akar mı, uruz mu, ona karar vermemiz lazım. Artık akarken, daha önceden gelir üzerinden zekata tabi olacakken bunu kardeşimiz uruza çevirmiş. Satılığa çıkarmış, müşteri bekler noktaya getirmiş. Uruza da, yani ticaret mallarına da %2,5 zekat gerekir. Yani arsayı acele peşin parayla kaça satmayı düşünüyorsa ya da arsanın peşin fiyatı emlakçılar nezdinde ne kadar ediyorsa %2,5 üzerinden zekat vermesi gerekir. Şu andaki emlakçıların durumu da böyle bildiğimiz gibi. Ellerinde satılıktır diye birçok arsalar var emlakçı kardeşimizin. Kendi sermayesiyle zamanında almış, parsellemiş, parsellemeye devam ediyor. Satılık, müşteri geldikçe satışları yapılıyor diyelim. Ne kadar elinde arsa varsa satılıktır diye ilan ettiği, hepsi kıymeti üzerinden bildiğimiz gibi %2,5 zekata tabi. Onlar akar değil, uruzdur. Satılık mal çünkü. Müşteriye satılık olmak üzere arz edilmiş durumda. Bunlar gelir üzerinden değil, kendi kıymeti üzerinden zekata tabi olur. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, İslam'da vade farkının yeri ve günümüzdeki ticarette uygulanma şekli nasıl olmalıdır? Ve neye göre bunu yapmalıyız, uygulamalıyız diye sormuş. Şimdi vade farkı dediğimiz zaman, bir malı mesela peşin olduğu zaman 1000 liraya satıyoruz. Bir mobilya var, 1000 lira peşin fiyat koymuşuz. 12 ay taksitle olduğu zaman 1100 lira diyoruz. Mesela 100 lira ilave etmişiz. İki fiyat var. Ya da 6 ay taksit olursa 1050 lira, 12 ay taksit olursa 1100 lira diye 3 fiyat koymuşuz diyelim örnek olarak. Şimdi burada İmam Serasi bunu şöyle sonuçlandırmış. Müşteri demiş tercih hakkını kullanacak. Bu şekil peşin fiyatı şu, vadeli fiyatı bu diye 2-3 fiyat varsa bir mal üzerinde müşteri ben burada peşin fiyatı tercih ediyorum derse 1000 liraya alacak, bu belli. Ya da 1000 liranın üzerine pazarlık yapabilir. Yani buna 950 lira versen alırım arkadaş dese alıcı. Satıcı da bunu kabul etse o da caiz tabii ki, bildiğim. O zaman müsamemeli satış diyoruz. Serbest pazarlıkla yapılan satışa girer. Gerçi diğerlerinde de pazarlık yapabilir. Tamam kardeşim, 12 ay taksitle olanı tercih ediyorum ama bunu siz 1100 lira değil de 1050 lira yapalım, 12'ye bölelim dese pazarlık orada da olabilir aslında. Satıcı kabul ettiği zaman mesele kalmaz. Ama diyelim satıcı son tercihimizdir diyor. Bu fiyatlar üzerinde herhangi bir pazarlık imkanımız yok dediğini düşünelim. Sonuçta biz 12 ay taksitle almayı kabullendiysek son söz diyor İmam Serasi, bu mal 12 ay taksitle 1100 liraya satılmış olur. Bir önceki 6 ay olsa şöyle olurdu, 3 ay olsa böyle olurdu veya peşin alsaydı 1000 lira olurdu gibi ifadeler veya bunların fiyat etiketine yazılması geçerliliğini kaybeder diyor. Lav kabul edilir diyor. Bir önceki konuşmalar. Pazarlık aşamasında olan sözlerden ibaret kalır diyor. Son söz ahir kelam demek ki. Satıcı alıcı hangi fiyat, hangi vade üzerinde anlaştılarsa alışveriş onun üzerinden kesinleşmiş oluyor. Ve aradaki fazlalık da faize girmiyor. O malın satışından kaynaklanan kar olarak kabul ediliyor. Başka bir ifadeyle mesela bu malın bilfars maliyeti, bu malın maliyeti 800 liraysa 1000 liraya verseydi 200 lira kar edecekti. 12 ay taksitle 1100 liraya verdi, 300 lira kar elde etmiş olacak toplam olarak mesela. Yani kar miktarı üzerinde 100 lira fazlalık kara eklenen, vade sebebiyle eklenen bir ilave oluyor ve bu faiz sayılmıyor. Neden? Malın fiyatı olarak eklendiğinden doğrudan doğru paraya paranın eklenmesi olarak değerlendirilmiyor. Bu malın 12 ay taksitli olan karşılığı 1000 lira değil 1200 lira veya 1100 lira diyorsunuz mesela. Ve 1100 lira üzerinden de taraflar anlaşmış oluyor. Yani bu anlamda eklenen vade farkı faiz olarak görülmemiş. Yalnız bu miktarı neye göre belirleyeceğiz? Kardeşimizin biraz da sormak istediği o son kısımda. Yani niye 1200 lira demedik de 1100 lira dedik mesela. %10 fazla ekledik 12 ay takside. Acaba biz 1000 lirayı bankadan kredi olarak alsak %10 faiz ödememiz gerekir mesela. Bana 1000 liranın yıllık maliyeti %10'dur. Yani 100 liradır. Ben de buna faiz kadar ekleyeyim gibi bir düşünceyle mi eklemek gerekir ya da yoksa serbestçe bir hesaplama yapmamız gerekir diye soruyor. Yani doğrusu burada faizi çok hesaplamaya esas almamak lazım ama günümüzde çoğu zaman hesaplamalarda faiz de devreye girebiliyor. Fakat bu sonucu değiştirmez. Miktarı biz neye göre belirlersek belirleyelim, sonuçta belirlediğimiz değer malın değeridir. Paranın ziyadesi veya ilavesi değildir. Yani peşin paranın üzerine ben 100 lira faiz ekliyorum. Bu 1000 lirayı 1100 liraya çıkarıyorum demiyoruz biz. 12 ay taksitte bu malın değeri 1100 lira diyoruz. Ve bu da bizim son sözümüz oluyor. Yani vadeli satışlarda böyle bir uygulama günümüzde söz konusu. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, zekat verebilecek durumda olan bir kişi zekat parasıyla öğrenciye kıyafet alabilir mi? Tabii ki alır. Yani aslında bizim diyelim 100 bin liramız var, 2500 lira zekat mesela yükümlülüğümüz var. %2,5. Bu 2500 lirayı biz öğrencilere harçlık olarak dağıtabiliriz. Bunda şüphe yok. 100'er 200 lira, 5'er 100 lira 2500 liraya öğrencilere dağıttık diyelim. Konu kapandı. Veya bu öğrencilere biz elbise alalım dedik. Bayram üzeriydi. konfeksiyoncuda biraz da hesaplı alırım, indirim yaptırırım falan diye. Öğrenciler kendileri gitse o fiyata kesinlikle alamazlar. Öğrencilerin istifadesini olsun diye işte 10-15 tane öğrenciyi davet ettik diyelim konfeksiyoncuya. Ölçüleri alındı ya da üzerlerine denediler. Elbiseleri, gömleği, ayakkabıyı neyse. Parasını ödedik mesela 2500 liraya kadar. Bu şekilde eşya alarak öğrencileri giydirmiş olduk. Kıyafet olarak giydirdik. Caizdir tabii ki. Hiçbir şüphe yok. Böyle de olabilir. Veya gittik 2500 lirayla bir marketten şu kadar paket yaptırdık. 150 liralık 25 paket yaptırdık mesela. 25 gıda paketi. Ve götürdük bunu fakir bir mahallede kapıları çalarak ailelere bıraktık bayram üzeri mesela. İşte çay var, şeker var, şunlar şunlar var, gıda maddeleri var bizim paketimizde. Her aileye gerekebilen çeşitleri seçtik. Fakirin lehinedir diye hem de belki toptan fiyatıyla alarak fakir kendisi gitse normal marketten alırken o 25 paketin ancak 20'sini belki o parayla alabilecek mesela. Biz 5 paket daha fazla alabildik toptancıdan aldığımız için ya da pazarlık yaptığımız için diyelim. Fakirin lehine oldu yani. Halilülala. Kısaca zaten Hanefi mezhebinde fakirin lehine olacağı için nakit para yerine emtia da verebilir ya da mal yerine para da verilebilir denmiş. Para daha yarayışlı olacaksa. Yani Hanefiler bir zekat malı yerine başka bir zekat malının fakire verilebileceğini ilke olarak kabul etmiş. Gerçi Şafii mezhebinde mal aynı olarak zekata tabidir. %2,5 neyse gıda maddesi, gıda maddesi, emtia ise emtia, kumaşsa kumaş ayrılır. Mal olarak dağıtılır demiş Şafii mezhebi genelde. Bizim Hanefi mezhebi mal olarak veya o malın kıymeti olarak da verilebilir diye konuyu biraz geniş tutmuş. Fakirin lehine olsun diye. Hatta bunun bir adım daha ilerisi zekat deposunda acaba fakirin lehine bazı mal takasları yapılabilir mi diye bir konu da gündeme geliyor bazen. Mesela Muaz bin Cebel Yemen bölgesinde vali iken, kadı ve vali görevindeyken Allah'ın Resulü zaten onu Yemen'e gönderirken ya Muaz demiş Yemen bölgesinin zenginlerinden zekatı şu şu ölçülere göre al ve oranın fakirlerine dağıt demiş. Dolayısıyla zekat demek ki yerinden yönetim olarak bir çeşit. Yani Yemen bölgesinin zekatlarını topla Medine'ye gönder. Biz bütçe görüşmeleri yapalım Medine'ye bu zekatlardan da tahsisat ayıralım dememiş Peygamberimiz. O bölgede zekat hükümlerinden zekatlarını al, oranın fakirine dağıt talimatını vermiş. İşte buna istinaden Muaz bin Cebel zekat toplama dönemlerinde topluyor. Aynen vergi alır gibi zekatı. Bunlar bildiğimiz gibi depolanıyor ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Hemen bir günde dağıtılması da şart değil. Depolandıktan sonra 3 ay, 5 ay, 8 ay sonra bile depoda duran o zekat mala henüz ihtiyaçlı biri çıkmamış da olabilir. O derece zamana yayılmış. Yani bir yıllık süreye kadar yayılabilen zekat dağıtımı uygulaması olmuş Peygamberimiz döneminde. Ki yıl boyunca ihtiyaç oldukça gerçek ihtiyaç sahipleri mağdur olmasın diye böyle bir uygulama getirilmiş. Hatta bir ara depoda şiddetle gıda ihtiyacına ihtiyaç olduğu bir sırada kumaş birikmiş. Zekat olarak gelen birçok kumaşlar birikmiş. Fakat onlara o an için ihtiyaç yok. Ama gıda ihtiyaç var. Şimdi Muaz bin Cebel düşünmüş. Bu kumaşları demiş satsak parasıyla gıda maddesi alsak, fakire dağıtsak veya kumaşları gıda ile takas etsek, değişim yapıp fakire dağıtsak olur mu? Cesaret edememiş. Şimdi bu kumaşları verenler demiş zekat olarak verdiler. Bunları pazar yerine satmaya kalkarsak dikkati çeker. Onların zekat olarak verdiği malı, hakkı başka bir şeye çevirme. Acaba bu niye satıyor? Parayı nerede kullanacaklar falan diye. Zaten şüphe de uyandırabilir. Dolayısıyla veya takas yapsa aynı şekilde. Bu defa gıda maddesi satıcıların aklına kumaşı alırken zekat kumaşını ben niye alayım, acaba niye değiştiriyorlar falan diye şüpheler uyanabilir. Bu ihtimaller var. O yüzden Muaz bin Cebel'in peygamberimize bunu mektupla sorduğu rivayet edilir. Yani böyle böyle çok gıda ihtiyacı var, darlık var bu konuda ama depoda kumaş birikmiş kumaşlar var. Bunları gıda maddesini değişsek veya satılan parasıyla satıp parasıyla gıda maddesi alsak nasıl olur diye sorduğunda Allah Resulü fakirin istifadesine olacaksa olur diye Allah Resulü izin verdiği nakledilir. Yani kısaca buna benzer fakirin lehine olmak şartıyla konu biraz genişletilmiş. Hatta Hanefi mezhebinde bu sebeple erken zekata da fetva verilmiş. Zamanı gelmeden, daha zekat verme tarihi gelmeden yıl içinde verilen zekat niyete verilenlerin not edilerek dönem sonunda zekattan düşülebileceğine de fetva verilmiş Hanefilerde. Fakat Şafii mezhebi hayır diyor, yıl dolacak. Yıl sonunda zekat farz hale gelecek. Ondan sonra zekat verilir. Görüşü Şafii mezhebinde hakim görüş. Hanefilerde ise siz öğrencilere burs olarak yıl boyunca diyelim burs dağıtıyorsunuz zekat niyetiyle. Bunları not ediyorsunuz bir kenara. Bakıyorsunuz yıl boyunca 10 bin lira burs dağıtmışsınız mesela. Yıl sonundaki hesaplamada 20 bin lira zekat borcunuz çıktı. 10 bin lirasını vermiş durumdasınız daha önceden. Diyelim yıl sonunda bir terslik oldu. İşleriniz rast gitmedi. Zekatınız 5 bin lira tuttu. 10 bin lira vermiş durumdasınız. O boşa gitmez. Amel defterine kayda geçti bu. Bilindiği gibi kuruşu kuruşuna. Bizim zekat kayıtlarımızda 10 bin liralık zekat verilmiş görünüyor. Yazıcı meleklerin kayıtlarında diyelim. Ama fiilen vermemiz gereken zekat yarıya düşmüş. Yıl sonuna doğru zarar ettiğimiz için bilfarz. Önemli değil. Fazlatan verilen, fazla mal göz çıkarmaz demişler. Fazlatan verilen zekat var orta yerde. Daha sonraki yıla bunu mansup edebileceğimiz gibi o yıl onu sabitleyerek bu yılın bereketi buymuş deriz. Ondan sonra yılın zekatını ayrıca veririz durumumuza göre mesela. Yani fazla verilmesinin bir zararı olmuyor. Yedek akçe gibi bir çeşit yine kenarda duruyor. Hanefiler buna da kapıyı açmışlar. Yine mesela aynı kardeşimiz muhtaç olan bir hastaya zekat niyetiyle ilaç alınabilir mi diye de sormuş. Aynı şeyi tabii ki alabilir. Yani bir hasta reçetesi elinde ilacını alamıyor. Bunu biliyoruz. İhtiyaçlı. Bakıyoruz 200 lira tutuyor mesela ilacının parası. Gidiyoruz 200 liraya bu fakirin kullanacağı ilaçları alıyoruz. Fakire veriyoruz. Eline para vermedik. İlacını aldık verdik. Caiz. Yahut efendim elektrik parası, su parasını, doğal gaz parasını ödeyememiş mesela. Baktık toplam 500 lira borcu var. Elektrik, su ve doğal gaz borcu olmak üzere. Gidiyoruz bunları 3 yere 500 lira olarak yatırıyoruz. Fakir adına yatırıyoruz. Ve zekatımızı bu yolla kapatmış oluyoruz. 500 liralık zekatımızı bu şekilde kapatmış oluyoruz. Bunların hepsi caiz muameleler. Yani fakire kolaylık sağlayacağı için bu gibi değişik şekilde verilen zekatlar caiz görülüyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, mal satışı peşin olarak konuşulup mal teslimi yapıldıktan sonra borçlu ödemeyi vadeli yaparsa satılan mala fiyat farkı yansıtılabilir mi diye sormuş. Şimdi malı peşin olarak konuştuk. Dedim 1000 lira dedik peşin fiyatını. Malı teslim ediyoruz. Yani parayı malı teslim edince ödeyeceğini söyledi bize daha doğrusu. Peşin olarak ödeyeceğini söyledi. Fakat 1000 lirayı bize ancak diyelim 4 ayda ödedi. 750 lira olarak. Ya da 1000 lirayı 250 lira olarak 4 ayda ödedi mesela. Dolayısıyla bizim bunu kabullenme zorunluluğumuz yok bir defa. Yani böyle bir durumda bunu sonradan 4 taksit yapalım dediği zaman malı teslim ettikten sonra satıcı olarak bunu kabul etme zorunluluğumuz yok. Yok arkadaş, biz peşin konuştuk. Malı ben gönderdim bak eve. Bu buzdolabı olduğunu kabul edelim. Beyaz eşyacı buzdolabını göndermiş. peşin konuştuk. Sen 4 ay taksit teklif ediyorsun. Ben bunu kabul etmiyorum diyebilir satıcı. Buna biz akti feshetme, bozma diyoruz. Dolayısıyla akti feshederek buzdolabını hiç paketi açmadan geri beyaz eşya mağazasına getirebilir. Yani alışveriş bozma hakkı var bir defa. Alıcı sözünde durmadığı için bu imkanı var. İkinci bir ihtimal, bu alışverişi bozduktan sonra yeniden biz bunu efendim 4 ay taksit durumuna göre satış yapalım diye yeni bir akitte yapabilirler. Yani bir defa malı geri alma hakkı satıcının doğuyor. Alıcı sözünde durmadığı için alışverişi feshederek, ikale yaparak taraflar alışverişi bozduktan sonra yeni şartlara göre 4 ay taksit durumuna göre yeni bir sözleşme yapsan onda bir engel yok tabii ki. Sonradan sonraya böyle bir malı yeniden mağazaya gelir, beyaz eşya satılan yere. Şimdi yeniden anlaşalım. 4 ay taksit durumuna göre fiyat verin der. İşte o zaman 1000 lira değil de 1100 lira dersiniz mesela. 100 lira ilave edersiniz 4 ay durumuna göre bilfarz. Bunu 4 ay taksite bölersiniz. O taksit durumuna göre müşteri ödeme yapar. Yani buna benzer çözümler üretilebilir. Ama doğrudan doğruya biz satış artık bitmiş durumdadır. Senin 1000 lira borcun var. Bunu 4 ay taksit diyorsan miktarı şu kadar artıralım derseniz faize girebilir. Belki bir yalnız istisnası var. 4 ay süreyle olan gecikme enflasyon farkı eklenebilir. O faize girmez. Yani büyük paralarda bu yekün tutabilir. Dolayısıyla 4 aylık süredeki enflasyon farkı dediğimiz değer kaybı eklenerek fazlalık alınabilir. Bu faize girmez. Ama bunun ötesinde işte ilaveten 200 lira daha alayım, 1000 lirayına 1200 lira olsun 4 ayda dediğiniz zaman bu reel faize girebileceği için tabii ki paraya para ekleme olur, faize girer. Para üzerinde böyle bir pazarlık yapmamak lazım. Bir tek enflasyon farkı burada pazarlık konusu edilebilir. Paranın değer kaybı yani. O fazlalık alınabilir. Onun dışında alınacak ziyade gerçek ribaya faize girer. Başka bir kardeşimiz, hocam da öncelikle şöyle bir soru var diyor. Alacaklık kişi alacağının günü gelmesine rağmen alacağını alamadıysa alacaklı borçludan fazla para isteyebilir mi? İsterse ölçüsü ne olmalıdır diye sormuş. Biraz önceki sorunun cevabı hemen hemen buna da uyuyor. Yani şöyle diyelim, 1000 lira alacağımız var. Vadesi geldi. Karşı taraf ödeyemiyor. 3 ay gecikmeli alıyor 1000 lirayı diyelim. 3 ay sonra acaba biz bu 1000 lira borcu olan kişiden fazla ne isteyebiliriz? Veya bunu 3 ay değil de 1 yıl sonra alabildiğimizi kabul edelim. 1000 lirayı 1 yıl sonra alabiliyoruz. Şu anda 1000 liranın 1 yıl sonraki değer kaybı yaklaşık %8-8,5'tür. Yani şu anda Türkiye şartlarında yıllık %8-9 dolaylarında paranın değer kaybı var. Dolayısıyla 1000 liranın %8'i kadar bizim ilave hakkımız var. O da neden 80 lira eder mesela. Dolayısıyla o miktardaki parayı ekleyerek aldığımız zaman reel faize girmemesi gerekir. Çünkü para değer kaybetmiş durumda. Bu olabilir. Ya da önemli değil, bir yıl sonra da olsa ben aynı miktarda alacağım da diyebiliriz. Buna eksik aldı, ters faiz işledi falan diye düşünmek de doğru değil. Yani aynı miktarda da alabiliriz. Ama söylediğimiz gibi tam paranın değerini almak istiyorsak enflasyon kadar bir fark ekleyebiliriz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyorum, malın alış fiyatını müşteriye söylemek zorunda mıyız? Hayır, zorunda değiliz. Ama söyleyecek olursak doğru söylememiz gerekiyor. Mesela bu malı ben 100 liraya satıyorum dediniz. Veya etikete fiyat koymuşsunuz. Bunun alış fiyatı efendim 80 lira, 20 lira kar ediyorum demek zorunda değilsiniz. Bunu açıklamak. Yani kısaca bir malı satarken şu çeşit, 4 çeşit alışveriş pazarlığı yapılabileceği ya da satış şekli yapılabileceği fıkıh kaynaklarında esasa bağlanmış. Bunların başta gelen müsavi satış. Ne alış fiyatını söylüyoruz, ne maliyet fiyatını müşteriye. 100 lira diyelim, müşteri sordu, malın fiyatı 100 lira dedik. Pazarlık sonucu 90 lira ya da 95 liraya sattığımızı kabul edelim. İşte pazarlık yoluyla alış fiyatını açıklamadan, ne kadar kere ettiğinizi müşteriye bildirmeden yapılan böyle bir satışa müsavimeli satış deniyor. Serbest pazarlıkla yapılan satış. İşte bazıları pazarlık sünnettir falan derler. Gerçi bazı alimler bu çeşit satış türünü teşvik etmişler. Yalana müsait olmadığı için. Çünkü alış fiyatını veya kar miktarını açıklamada problemler olabilir. Müşteri yanıltmak için veya az göstermek için yalana kaçılabilir endişesiyle serbest pazarlıkla yapılacak satış en sağlam satıştır diye İslam alimleri ifade etmişler. Birincisi bu. İkincisi, kar miktarını açıklayarak yapılan satış. Mesela bu malı ben 100 liraya aldım. %20 kar ekliyorum ya da 100 liraya maliyeti var diyelim başka bir ifadeyle. Bana maliyeti 100 lira. %20 kar ekliyorum. 120 liraya satıyorum demişsiniz müşteriye. Buna murabaha satın. Peşin alış fiyatı belli. O anda satış fiyatı belli. Kar miktarı müşteriye açıklanmış. Böyle bir satış da caizdir. Tabii müşteri pazarlık yoluyla bunu %15'e düşürebilir. Yani buna 115 liraya vermez misin? Verirsen alacağım der falan. Pazarlık kısmı orada da girer ama ne kadar satıcının kar edeceği yine belli. 20 lira yerine 15 liraya düşüyor kar miktarı. 115 liraya alırsak sonuç yine değişmiyor yani. Ancak burada verilen bilginin doğru olması gerekir. Şimdi bunu 100 liraya aldım, 120 lira satıyorum demiş. Ama gerçekte bu malı 80 liraya almış. 120 lira fiyat söylüyor mesela. 20 lirayı gizliyor. Yani daha doğrusu 80 liraya maliyeti var malın. Aslında 40 lira üzerine kar eklemiş. Ama 20 lira ekledim diyor. Yarısını gizliyor yani diyelim. Bu caiz değil. Müşteriden eğer alış fiyatını açıklayacaksa müşteriye bunu doğru söylemesi gerekir. Yalan girerse sonuç ne olur? Sonuçta diyelim atıyorum bunu 120 lira müşteri aldı. 20 lira kar olduğunu düşünerek. Fakat sonradan bunun gerçek maliyetinin 80 lira olduğunu öğrendi bir şekilde ve 40 lira kar ettiği halde 20 lira kar ettiğini söyledi satıcı kendisine ve kendisini etkiledi. 20 lira kar fazla değil diye düşünmüştünüz. Ama 40 lira olunca durum değişti. O zaman şu haklar meydana geliyor. A şıkkı, malı geri getiriyoruz veya geri geliyoruz satıcının dükkanına. Arkadaş sen 100 lira maliyet dedin ama ben bunu sağlam yerden öğrendim. 80 liraya bu malın maliyeti varmış. Sen benden 20 lira fazla kar aldın. 20 lira kara razıydın ama 40 lira almışsın. 20 lira mı geri ver diyebilir bir. A şıkkı. Satıcı bunu kabul etmezse o zaman malını geri al, paramın tamamını ver. İhale yapmak istiyorum diyebilir. B şıkkı. Satıcı bunu da kabul etmezse veya biz durumu öğrenemeden oradan ayrılıp gitmişiz, konu kapanmış gitmiş ama melekler bunu kayda geçmiş. Amel defterine, amel defterimize ya da onun amel defterine 20 lira fazlalık kısmı, yalana dayalı kısmı habis kazanç olur demişler alimleri. Yani bereketsiz, pis kazanç anlamında. İyice de haram kelimesini kullanmak istememişler. Yani sonuçta rızası var iki tarafın. Bir küçük yalan girmiş ama sonuç itibarıyla iyice de alma çalma değil, faiz değil, hırsızlığa tam girmesin diye haram kelimesini kullanmamışlar ama habis kazanç olur demişler. Rıza dışında ve yalana dayalı fazlalık olduğu için. Bir tanesi de bu. Murabalı satış diyoruz buna. Üçüncüsü tevliye satışı. Başa baş satış. Bu malı 100 liraya aldım, 100 liraya satıyorum diyorsunuz. İç karsın. Neden? Mevsimi geçmek üzere. İşte bu yazlık elbisedir. Kış geliyor. Elimde beklemesin diye hiç kârsız veriyorum diye ilan etmişsiniz mesela. Etiketler var. Alış fiyatları ya da maliyet fiyatları diye yazmışsınız etiketlere. Hiç kârsız mağazamızdaki ürünler, yazlık ürünler yani, satılıyor diye ilan etmişsiniz. Ve burada verilen bilginin de doğru olması gerekir. Gerçekten 100 liraya mal ettiğiniz 100'e satıyorsunuz, mesele yok. Öyle ilan etmişsiniz çünkü. Fakat siz gerçekte 70 liraya mal ettiğiniz ürüne 100 lira diye yazmışsınız. 30 lira kar ettiğiniz halde hiç kârsız diye ilan etmişsiniz mesela. Şimdi bununla ilgili Peygamber Efendimizin de bir alışverişi Hazreti Ebubekir ile olmuş. Hadise şöyle cereyan etmiş. Allah Resulü hicret hazırlıkları içinde Hazreti Ebubekir'e hayvanların satıldığı yerden iki tane deve satın alıver demiş. Hazreti Ebubekir gitmiş, kendi parasıyla iki tane deve satın almış. Birisini Peygamber Efendimiz'e getirmiş. Allah Resulü, ya Bekir, bunun parasını demiş vermek isterim. Hazreti Ebubekir almak istememiş. Ya hediyemiz olsun demiş, önemli değil. Allah Resulü ısrar etmiyor. Olmaz ya Ebubekir demiş. Ben sana git, benim adıma da bir deve satın al dedim. Yetki verdim yani. Benim adıma aldın, parasını ödeyeceğim demiş. Hazreti Ebubekir yine almamakta ısrar edince velini ahadehuma buyurmuş. Yani bu iki deveden birisini bana tevli et. Başa baş fiyatla, hiç kârsız yani daha doğrusu. Hiç kârsız devret. Onun yüzden Hazreti Ebubekir deveyi kaça aldıysa hiç kâr eklemeden peygamberimizden parasını almış rivayete göre. Bunun adı tevliye satışı deniyor. Bu da caiz. Caiz ama biraz önceki verdiğim örnekteki gibi 70 liraya mal ettiği halde 100 liraya maliyeti var, hiç kârsız diye ilan ettiyse yalana dayalı satış olduğu belli. İşte aynı biraz öncekindeki gibi bunu sonradan müşteri öğrenirse aynen geri getirebilir malını. Sen başa baş satış dedin. Bunun başa baş satışının hakkı 70 liradır. Maliyeti 70 lira olduğunu öğrendim toptancıdan, aldığın yerden. Dolayısıyla 30 bin liramı ver, benden fazla almış durumdasın diyebilir. Bunu kabul etmezse malı geri verip ihale teklif edebilir. Alışverişi bozmayı yani. Onu da kabul ettiremiyorsa ses sedasız mağazadan, dükkandan çıkar. Ama melekler bunu kayda geçmiş durumdadır. Yani yalana dayalı %30 ya da 30 liralık fazlalık habis kazancı olarak bu esnafın amel defterine işlenmiş durumdadır. Ve yarın kul hakkı olarak da öbür alemde tabii ki müşterinin lehine kayıtta duruyor demektir. Yine kardeşimiz ikinci bir sorusu, konut kredisini bankalardan kullanmak caiz midir demiş. Yani faizli bankaları kastediyor herhalde. Bunu faizsiz bankaların hiç olmadığı dönemde, bir ara o 20-30 yıl önceki dönemde, yani ev asli ihtiyaçlardandır, araba asli ihtiyaçtır, tek ev alırken kiradan kurtulmak için falan denmiş o döneme ait. Fakat şimdi katılım bankaları var bildiğimiz gibi. Faizsiz olarak bu finansmanı kullanma imkanı var. Kısaca biz ev almak için ne kadar finansmana ihtiyacımız varsa peşin parayı mal sahibine ödemek suretiyle katılım bankaları bugün satın alıyor ve müşteriye devir yapıyor. Arka planda yapılan sözleşmelerle bunlar gerçekleşiyor. Eve ipotek de konuyor, borç ödenemezse güvence olsun diye. Ve buna murabaha dediğimiz bir muameleyle bu finansmanlar kullandırılıyor. O yüzden günümüzde faizli bankalardan kullanmak yerine katılım bankalarından mesken alma imkanı bulunduğu için faizli kredi kullanmak tabii ki caiz olmaz. Yine aynı kardeşim üçüncü sorusu, icradan mal almak caiz midir diye sormuş. Caizdir normalde. Sonuçta kamu eliyle bir mal satılığa çıkarılmış. Yani borçlu borcunu ödememiş, malını el konmuş borcuna karşılık ve bu mal satılarak onun borcu karşılanmış olacak. İcranın şeyi bu. Dolayısıyla biri onu alması lazım. Yeter ki burada ihaleyle satışlara fesat karıştırılmasın. Dürüst bir şekilde biz ihaleye giriyoruz. Dolayısıyla gerçek değerine yakın tabii indirimler olabilir muhakkak. Bir fiyatla bu malı alıyorsak mesele yok. Ama bunu ikinci ihaleye, üçüncü ihaleye kalsın, çok çok ucuz, yarı fiyatına çok ucuz alayım diye, hele ihaleye girenler kendi aralarında gizlice anlaşarak, kapalı kapılar arkasında birbirlerine rüşvet vererek, çekilmesi için daha doğrusu bir pay vererek yapılırsa Dolayısıyla 50 bin liralık bir malı 25 bin liraya, yarı fiyatına, daha azına almaya kalkarsak tabii ki bu ahlı mal halini alır. İşte bu duruma düşürmemek kaydıyla ihalelerden mal alınabilir diyoruz. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, şu anda kirada oturmaktayız. Bir daire alacak paramız var. Bu parayı faizsiz sisteme yatırarak alacağımız kar payını kirada kullanabilir miyiz? Buna bağlı olarak şu anda kar payları aşağı yukarı bankalar tarafından tahminen söyleniyor. Tahmin etmek burada caiz mi diye sormuş. Şimdi bir kardeşimiz mesela şöyle diyelim, 200 bin liraya daire alma imkanı var. Kendisi kirada oturuyor. 200 bin liraya daire almak yerine bu parayı katılım bankasına yatırıyor, faizsiz bankaya. Oradan işte aylık yatırdıysa her ay 300 bin, 200 bin lirayı. 3 aylık yatırdıysa 3 ayda bir. 6 aylık yatırdıysa 6 ayda bir getiri elde ediyor. Gelir elde ediyor yani. Katılım bankasından. Bunu kiraya ödesek diyor. Olur. Yani illa böyle yapacaksa, yani fiilen ev almakta acele etmiyorsa bir sebepten dolayı, belki başka şehre göçeriz, şu olur bu olur falan diye, oradan ev almak istemeyebilir. Evin parası hazır olduğu halde bunu değerlendirmek istiyor, boş tutmak yerine. Tabii ki değerlendirebilir. Nerede? Katılım bankasının havuzunda diyelim. Oraya para yatırmışız. Ayda, 3 ayda bir neyse elimize geçen parayı da kiraya veriyoruz oturduğumuz evin. Olabilir, caiz olur yani. Bunda bir şüphe bulunmaz. Çünkü muamelenin her ikisi de caiz. Kirada oturabilir miyiz? Otururuz. Elimizdeki hazır parayı katılım bankasına yatırabilir miyiz? Yatırırız. Oradan gelecek geliri almamız caiz midir? Caizdir. Ve aldığımız parayı da ister evimize eşya alırız, ister gıda maddesi alırız, istersek ödemediğimiz kirayı bu gelen kardan öderiz. Katılım bankasından gelen kardan ödemiş oluruz. Sonuç değişmez yani. Bu arada kar payının diyor aşağı yukarı faizli bankaya yakın şekilde önceden açıklanması zarar eder mi diye sormuş. Şimdi önceden açıklama şöyle oluyor, yalnız onu ifade edelim. Gazetelere dikkat edilirse bir katılım bankası eğer aylık, 3 aylık, 6 aylık getiri oranlarını, kar oranlarını açıklıyorsa kesinlikle üst veya alt kısımda geçen döneme ait olduğu belirtilir. Ona dikkat etmek lazım. Önümüzdeki döneme ait garantili olarak bir kar payı katılım bankaları açıklayamaz. Faizli bankalar açıklıyor bunu. Biz şu kadar faiz veriyoruz, vereceğiz diyor yani. Bundan sonraki 3 aylık, 6 ay ya da 1 yıllık faizli bankaya para yatırana biz yıllık işte diyelim %8 veya %10 neyse %10 faiz vereceğiz. %9 döviz faizi vereceğiz gibi yani. Taahhütte bulunuyor. Bunu kendine gittiğiniz zaman gişede de sorsanız orada da hemen söylüyorlar zaten. Önümüzdeki dönem için faiz oranları şudur diyor mesela. Garantili. O değişmiyor. Fakat faizsiz banka ileriye yönelik tahmin yürütebilir yalnız. Geçen 3 aylık dönemde diyelim %4 verdik. Önümüzdeki 3 aylık dönemde de %4'ten aşağı olmayacağını tahmin ediyoruz diyebilir mesela. Tahmin üzere. Ama %3'e de düşebilir. %4,5'a çıkabilir 3 aylık dönemin karı. %5'e de çıkabilir. Önünü açık tutmak şartıyla ifade edilmiş olabilir. Bu faize girmez. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, kar oranı ticarette ne kadar olmalıdır? Malın cinsine göre değişir mi diye sormuş. Şimdi İslam'da kar miktarları için belirli bir sınır getirilmemiştir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz zamanında piyasa serbest bırakılmış. Yalnız kara borçluluk olmaması, yalan ve hile girmemesi şartıyla arz ve talep dengesine göre piyasada oluşan fiyat neyse onun üzerinden bir malın satışı caizdir. Karın oranı %10 olur, %20 olur, %50 olabilir. Yurt dışından gelen ithal ürünü malsa %100'ü bile aşabilir. Bununla ilgili Peygamber Efendimiz zamanında örnekler var. Mesela bir örnek %100 karla satıldık anlamına gelen bir örnek şöyle yaşanmış. Peygamber Efendimiz sahabenin birine 1 dinar 6 lira vermiş. 4 gram 20 kere altın para yaklaşık. Yani bugünkü 400-450 lira falan. Hayvanları satıldığı yerden bir kurbanlık koç alıver demiş. Arife günü olması lazım. Kurban bayramı öncesi muhtemelen. Bu sahabe sabahtan gelmiş pazar yerine. Medine dışından çok hayvan geldiği için kurban fiyatları çok ucuzmuş. 1 dinara 2 tane kurbanlık koç almış. Peygamberimiz bir tane dedi ama fiyatlar çok cazip, 2 tane alayım demiş. 2 tane kurbanlık koç almış, gölgeye bağlamış. Kendisi hayvancılıkla meşgul olan sahabe, pazar yerinde öğlen ikindi derken akşam üzeri ikinden sonra hayvanlar çekilmeye başlamış piyasadan. Medine dışından gelenler çekilmeye başlayınca hayvan fiyatları, hayvanlar azalmış ve fiyatlar yükselmeye başlamış. Hemen 2 katına çıkmış. Şimdi bu sahabe bakmış, sabahtan aldığı 2 koçtan birisini 1 dinara satma imkanı doğmuş. Birini satayım bari demiş. Peygamberimiz bir tane istemişti. Kısaca birini 1 dinar 6 liraya satmış peygamberimize. Koçu da getirmiş, parayı da vermiş. Bir rivayet Allah Resulü bu nasıl oldu diye sormuş. Ya böyle böyle sabahtan çok ucuzdu. 2 tane almıştım. Akşam üzeri birini sattım. O para demiş. Allah Resulü bir rivayette çok bereketli ticaret yapmışsın, hayırlı olsun demiş. Bir rivayette parayı cebine koymadan ihtiyaçlı biri varmış mahallede, ona götürün verin demiş. Ne olursa olsun, ister peygamberimiz kendi bunu mal olarak kabul etsin, o parayı para olarak kabul etsin, isterse fakire versin fark etmez. Peygamberimiz bu caiz olmasaydı onu geri gönderip bu kadar da olmaz, bir gün içinde %100'ün üzerine kar olmaz demesi gerekir demediğine göre piyasa serbest bırakılmış diye yorumlanmış. Yani bunun gibi hulasa, eğer arz ve talep dengesine göre olan fiyatlarda hile huda olmamak, kara borsa bulunmamak şartıyla kendiliğinden oluşan fiyatlar esas alınmış, kar miktarına müdahale edilmemiş. Günümüzde de olur böyle şeyler. Mesela sabahtan bamya 3 lira fiyat koydunuz diyelim. Ama 8-10-15 kişi de bamya var bir pazar, semt pazarında. İkinden sonra bakıyorsun 1-2 kişi de bamya kalıyor. Diğerleri bitiyor yani. Köylüler çekilmeye başlıyor. En sonunda bakıyorsunuz 1 kişiye bamya ancak onda kalmış. Uygun bamyalar. Fiyat ama 4-5 derken 6 liraya çıkmış mesela. Sabahtan 3 lira olan bamya fiyatı akşam üzeri 5 liraya 6 liraya çıktı. Olabilir. Bunun gibi yani. Aynı gün içinde fiyat dalgalanmaları olabilir. Yeter ki yalan ve hile girmesin, müşteri aldatılmasın. Bu fiyatı uygun bulan bunu alır. Almayacaksa kendisi bilir deme imkanı oluyor. Efendim, burada sözlerimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.